Ayrım 8.
İstanbul'da sivil memurluk eden uzak akrabasından biri Atay'a demişti ki, "Tramvaylardan indiğim yok, bezdim bu işten. Yan kesicilerle uğraşmamı? Hayır, büsbütün başka bir iş. Kadın erkek bazı tipler türedi. Tramvaya dadanmışlar. Ömürleri tramvay arabalarında geçiyor. Kalabalık saatlerde tramvay gezintisi yapıyorlar. Nedeni yabancı erkeğe veya kadına sokulmak. Hem de halleri vakitleri yerinde olanlar bunun zevkine düşmüşler. Reziller. Tabii bir kanuni kovuşturma yapamıyoruz ama belirlediğimiz kişileri bir yana çekip uyarıda bulunuyoruz, korkutuyoruz. Sıkı yönetim var ya, ondan ürküyorlar. Hele şu karartma geceleri, neler oldu neler. Bir tüccarın kızını anadan doğma çıplak vücuduna sadece bir kürk giymiş olarak yakaladık. Anlaşılan kalabalıklar içine karışma zorunluluğu, özellikle kadınlarda bir cins yeni ve uygunsuz tiryakiliğe, sayrı meraka, kısacası bir hastalığa yol açmış. Yabancıya katışma, yabancılarla itişip kakışma, bilmediği heriflere kendisini mıncıklatıp tartaklatma illeti. Ne morfin ne eroin, hiçbir düşkünlük bununki kadar ucuza doyurulamaz. 15 kuruşa Beyazıt'tan Şişli'ye kadar getir zevkini. Daha uzamasını istersen Aksaray Bebek Hattı var. Ata irenmişti. Fakat o sahneleri ve kalabalık arasında gizlice cereyan edenleri kendine hakim olamayarak çirkinliği içinde hayalinden geçirmekten de ayrı kalamamıştı. Ayşe'nin otomobile binme hikayesi ona yeniden bunları düşündürüyor. Dün gecenin keyfi de sağır fakat tatlı tatlı devam etmektedir. Adına uymayan şekilde pembe elbisesi her tarafından açık olan Mesture'nin, Mesture gizli saklı ve kapalı siyah giysisi daptaracık, her yerini görüp meydana çıkarmak suretiyle açıktan daha etkili duran Beri'nin arasında ne gidişti o gidiş. Deponun loşluğu, o gün yollama yapılmadığından işsiz kalışı da hayal ve tasarımlara dalmasını hem teşvik etmekte hem kolaylaştırmaktadır. Pazara kararlaştırdıkları davete gidecek. Yaş 50. Aynı yaştaki Emmioğlu geçenlerde kör bağırsaktan ölüverdi. Dünya hakikaten ölümlü dünyadır. İstanbul'da ömür süren bir adam henüz sönmemişken eline geçen bu gibi fırsatları kaçırırsa onun hakkında ne derler? Hayvan gelip hayvan gitti demezler mi? Onlar beni kapana koyacaklarını sana dursunlar. Ayşe'ni tam kıvamında çekerim ellerinden, avuçlarını yalarlar. Atada saplantı bu. Kadınlar ahbaplık kurarak sonra da samimileşerek kızı Rüştü'nün kucağına atacaklar. Planları meydanda. Yağma yok, mengenlidir. Atadayı İstanbul'a çarığı ile geldi ama hepsinin ayağına pabucu ters giydirmesini bilir. Bulduğu nükteden memnun, duvara asılmış Sedef'in reklam takvimi üzerinde plaj giysili kadın resmine bakıp gülümsedi. Sedef'in kremi güneş banyolarında cildi yanmaktan kurtarır, deriye Sedef ışıklı bir esmerlik verirmiş. Gelecek yıl mevsim başlayınca Ayşe'ne büyük kavanozundan bir tane hediye edecek. Şimdi kavanoz kelimesini adi bulan yeni kuşak ona po diyor. Bayan Feride bile... Ata o gibi züppelikler bahis konusu olunca kızını hatta karısını da bayan yapar. Akşamleyin evde kumaş, terzi, moda konuşmalarından sersemledi. Dil bilmemekle beraber yetenek meselesi. Ayşen model resimlerini altındaki yazıları okuyormuşçasına anlatıyor. Şöyle olsa buraya bir plikonsa, türünden bir takım şekil değişiklikleri de yaratıyordu. Zaten demir kapıdaki terziyi gözü tutmamıştı. Karşıdaki apartman bozuntusunun sahibi Ukala Hanım onlara Beyoğlu'nda tarla başında bir başkasına salık vermiş, kumaşların geri kalanını buraya götürmüşlerdi. Ama demir kapıdaki terzi diktiği elbiseleri cumartesi akşamına yetiştirecekti. Arnavutköy'üne eskilerle gitmeyi, küçük düşmeyi istemiyorlarmış. Ata başka şey düşünüyor. O gün Rüştü Bey'de bulunacak dememişlerdi. Çağırmazlar, ustaca hareket ederler, önce bizimle sıkı fıkı olacaklar. Planlarını açığa vurmaktan çekineceklerdir. Gürültü patırtı, terziye taşınmalar, eksikleri tamamlamalarla telaş içinde sonunda beklenen gün geldi. Üftade çarşı kapı ile Bayezid arasında kurulan pazar yerine vakit buldukça bir koşu gidiyor, küfe dolusu sebzeler yemiş ve öteberiyle dönüyordu. Para Ayşe'nin cebinden çıkıyordu ki pahalılıktan şikayet sözü kesilmişti. Karısı bir şey söylemiyordu. Ata ise soracak kadar toy değildi. kara borsacının kesesini mi koruyacak? Onun içindir ki Ayşe'nin isteğine uyarak da Arnavutköy'üne kadar taksiyle gidilmesine, bir aile başkanına düşer şekilde bazı itirazlarda bulunduktan sonra vazifesini bitmiş saydı. Damat Beyazıt Meydanı'na kadar uzandı. Şoförünü 15 kağıda güç bela razı ettiği otomobili kapıya getirdi. 6 kişi sığıştılar ama arkaya sıralanan kadınlar elbiselerini buruşturmamaya çalıştıklarından rahat etmediler. Ayşen ortada sırtını dayamadan tutacak kordona sarılmış durumda gitti. Süsüne öyle düşkündü ki her eziyete katlanıyordu. Hoş, dal vücudu ile nereye olsa sığardı ya. Kız bugün söylenişini hiç sevmediği ve elinden gelse çoluğuna çocuğuna yasak edeceği Frenkçe bir sözle anılan o erguvan rengi yeni elbisesi içinde hakikaten çiçeğe dönmüştü. Ata Nedim'in bahsettiği gülgülü kerrakeli kumaşı bilmiyordu ama ancak bunun kadar güzel olabilirdi. Hele uzun etekli olsa, eteği Enderuni'nin istediği iç açıcı, aşıklarının gönlü gibi ardınca sürüse, yürüse. Değme keyfine diye mırıldandı. Seyredenler secdeye varırlar arkasından. Fakat Ayşen çok körpe. Yaşına rağmen ham kalmış, henüz kadın olmamış. Olunca Berin Hanım'ın sarışını. Düşünün hele. Ata Efendi de otomobile binme alışkısı başlamıştı ki şoför ve hareketleriyle fazla meşgul olmadı. İyi şeye çabuk alışıldığı hakkındaki halk sözünü doğru buldu. Bebek tramvaylarına salkım saçak yapışmış insanlara acıdı ama ne yapalım talih, felek kimine kavun yedirir, kimine kelek türünden bir fikir yürütmeyi de unutmadı. Yarın kendisi de gene tramvaya binecekti. Şuna bir defa kurul da artık bir daha inmiyor musun? Marifet o. İsmail Dirhem'in evine otomobil çıkmıyordu. 50 metre aşağısında arabayı durdurdular. Şoför, gelip alayım mı? Akşama otomobil bulamazsınız. Pazar günleri Hacı Ağalar günlüğüne tutuyorlar deyince Ayşen eniştesine gelsin demesine göz işaretleri yaptı. Fakat dayısı öfkeli öfkeli bakınca kız fikrinden vazgeçti. Hacı Ağalar da neymiş, kimmiş onlar? Bunu şoförden ata soruyor. İşitmediği bir kelime. Çarıklı yeni tüccarlara şimdi bu ismi verdiler. Gün onların, her birinin koynunda binerlik deste dolu. Akşama dönüş işini kabul ettiremeyen şoför kapıları sert hareketlerle örttü. Klakson çala çala gerisin geri süratli süratli manevralar yapmaya daldı. Bir daha yüzlerine bakmadı. Kötülediği Hacı Ağaları bulmaya koşuyordu. Feride, bizim otomobille geldiğimizi görürler mi yukarıdan diye soruyor. Klakson sesi dar sokaklı ıssız mahallenin sıkıntıdan patlayan halkını pencerelere üşüştürmüştü. Bir kapı önüne fırlayan basma entarili iki kızdan biri öbürüne, gelen o değil dedi. Ata Efendi bu. Rüştü'den bahsettiklerini derhal kavradı. Yolunu gözlüyorlardı aşifteler. Sözlerden bir nokta daha anlaşıldı. Sedefincioğlu gece demiyor, gündüz demiyor, günün her saatinde buraya taşınıyordu. Bir köşkten el sallıyorlar. Tamam, balkondaki kadın Mesture. İsmail Bey göğsüne marka işlenmiş kar beyazlığında kolsuz bir gömlekle yarı yolda karşıcı çıktı. Berin setli bahçenin kapısında gülümseyerek bekliyor. Atanın bir kuşkusu vardı. Onu ve diğerlerini geceleyin içkili kafa ile mi güzel bulmuştu? Biraz öyleymiş ama gene de 8 numara alırlar. Evet, Ata Efendi'nin bir merakı da budur. Kadınlara numara verir. Evdekiler dışında tabii. Güzellikte 8 numara kazanan hanımlar gösterdikleri iyi kabul ve neşe hususunda 10 numarayı hak etmişlerdi. İlk tanışma ve misafirlik soğukluğunu hissettirmediler. Hemen samimi oldular. Mesture yarım saat geçmemişti Ayşen'e. Benim güzel kızım, şekerim, cicim gibi pohpohlu sözlerle hitap ediyor. Hoş, Feride'yi de idarede kusuru yoktu. Deniz Çetin'le arkadaşlığa katlanmış, balkona çıkmışlar. Ona dürbünle çevreyi seyrettiriyor. Ata mutfakta tabak sesleri duyunca acıktığını anladı. Şöyle bir kadeh buzlu rakı getirseler. İsmail Bey aklından geçeni okumuşçasına, "Aperatif alalım mı?" diye sordu ve misafirinin can attığını görünce omzundan tutup kaldırdı. Salonun büfe duran kısmına geçtiler. Boğaziçi ayaklarının altındaydı. Ata kadehi dudağına götürür götürmez sanki sarhoş oldu. Gündüz rakısına pek gelemezdi ama ondan değil, manzara güzelliğinden. Bir de Barry'nin gene dar bir elbise içinde balkona dayanmıştı. Bu görünümü dergi kapaklarındaki resimlere benzetmesinden. Özetle ata yaşamaya başlamıştı. Ayşe'nin uğurlu ayağı evine bastığından beri. 8. Feride'nin avludan doğru depo tarafına geldiğini gören atanın yüreği hopladı. Çünkü kızı bir olağan dışılık olmadıkça ticarethaneye uğramazdı. Telaşını belli etmedi, sordu. Ne var? Benzi uçmuştu ki kızı, merak etme baba dedi, Yaşar dayıdan bir telgraf aldık da. Kağıdı uzattı. O iri iri aralara ayrık makine harfleriyle yazılmış silik kelimeleri güç söktüğünden çıkıştı. Söylesene tellediği nedir? Yarın sabah Ankara treniyle geliyormuş. Safa geldi, hoş geldi. Karşılamak için bandomuzika tutmak gerek de onun için mi etekleriniz tutuştu? Evin adresini biliyor, kalkar gelir. Gelmediği yer mi? Feride ilk önce afalladı. Fakat babasının öyle söylemekle beraber işe önem vereceğini tecrübesine güvenerek bildiğinden suyuna gitti. Doğru dedi ama telgrafta bir şey daha var. Bir gün önce şoförünün kullandığı kelimeyi birdenbire hatırlayan ata, ''Ne emrediyor Hacı Ağa? Özel motor mu olacak?'' ''Hayır, Beyoğlu otellerinin birinde o da.'' Masaya bir yumruk indi. Tahta bölme çivilerle tutturulmuş camları zangırdayarak sarsıldı. ''Yediği naneye bakın ayağı çarıklının. Sirkeci otelleri nesine yetmiyor? Hem buralarda konforlusu, banyolusu, her odasında telefonlusu yok mu sanki?'' Öz palas gibisi var mı sürttüğü dağ başlarında? Herkes bir Beyoğlu'dur tutturmuş. İpten kazıktan kurtulmuş serseriler yatağı oldu Beyoğlu. Ata böyle dedi. Sonra eliyle kızına, sen git ben yapacağımı bilirim anlamına başını da sallayarak bir işaret yaptı. Kalemi hokkasına batırdı. Sanki işten başını kaşımaya vakti yok, yazmaya koyuldu. Feride çekip gitti. Giderken gülümsüyordu ve kesinlikle en iyi otelde en iyi odayı tutar diye söyleniyordu. Ata Efendi ise yalnız kalınca bunu fark etti, düşündü. Yaşar'ın İstanbul'a gelişi haberine niçin bu derece hiddetlenmişti? Gelirdi ya, hem gelir hem de Beyoğlu'nda bir otele inerdi. Oda istemesi de pek doğaldı. Hepsi de dop doluydu. Hiddetinin nedeni başka. Ayşe'ni evden alıp götürmesi ihtimaliyle telgraf başına vurmuştu. Kıza alışmıştı. Sade kıza değil, hayatlarında yaptığı değişikliğe de adam akıllı ısınmıştı. Fakat korkusu anlamsızdı. Çocukcağızı otelde yapayalnız bırakamaz. İş belki de eğlence peşinde gece gündüz İstanbul'un altını üstüne getirecektir. Bin tarafta bezi vardır. Şununla bununla düşüp kalkacak, öteye beriye koşacaktır. Hatta yarın apartmana taşınsa bile Ayşe'nin başında güvenli biri bulunması gerek. Bugün İzmir, yarın Ankara, ertesi hafta Adana. Boyuna dolaşması da lazım gelmeyecek mi? Ata ile Üftade gibi iki bekçiyi mumla arasa, avuç dolusu para harcasa eline geçiremez. Sakinleşti. Bir kahve ısmarladı. Ama birdenbire kafasına bir kurt girdi. Yaşar daha genç, paralı da. Ayartırlar, evlenir. Mesela Berin gibi taze, fettan bir dul karşısına çıkarıldı mı, vurguncu vurulu verir. O zaman da bize sırtlarını çevirirler. Böyle birbirini tutmaz fikirlerle bocaladı durdu. Sonunda otel meselesini halletmenin çaresiz olduğunda karar kılarak yukarı İsmail Bey'in odasına çıktı. O gibi işlerin hakkından İsmail gelirdi. Derdini anlattı. Araları çok iyileşmişti. Kolay dedi, şimdi bitiririz. Ata Beyoğlu'na çıkacaklarını sanıyordu. Katip telefon rehberini önüne çekti, ona sordu. Hangi sınıf bir otel olsun? Bilmem ki birader, Yaşar'ın son durumu hakkında bilgim yok. Şıklaştı, adam arasına karışacak hale geldi mi? Şöyle ne lüks ne aşağı bir şey bulsak. Peki bana bırak, uygun gördüğün bir otelin müdürü dostumdur. Konuşmayı dinledi, telefon başına çağrılan otel sahibine İsmail. Ne alemdesin, şimdi ağzımı açar gözümü yumarım, be hey dinsiz imansız. Hani ya Necla ile beraber ada gezintisi yapacaktık? Hele yakanı bir elime geçireyim, sana dünyanın kaç bucak olduğunu öğretirim. Şimdi bana bak ahbap, yarın bir misafirim geliyor. Banyolu manyolu bir oda isterim ama tam servis ha. Kahkahalı cevaplar. İsmail sözü kesti. 17 numara mı? İyidir. Neyse, kedi olalı bir fare tuttun. Eyvallah dostum. Ata o şekilde konuşulan adamın oteli hakkında kuşkuya düştü. Fakat ismini öğrenince şaşaladı. Caddeden geçerken, "Buraya nasıl da kolaycacık ayakları birbirine dolanmadan giriyorlar?" diye düşündüğü büyük binalardan biriydi. O müesseseyi vaktiyle küçük bir aşçı dükkanıyla işe başlayıp sonradan nam almış sakızlı bir Rum'un yoktan var ettiğini işitmişti. Bayramlarda tebrike paşanın konağına da geldiğinden tanımıştı da, efendiden bir adamdı. Paltosunu tutan uşağın cebine 1 lira çeyreği bahşiş sıkıştırdı. Her bayram ziyaretler yapmak ve ayrıca kodamanların konaklarına bir hamalın başında taşıyacağı büyüklükte köşk biçimi pastalar yollamak suretiyle kendisine saygı gösterilmesini de sağlardı. Oda numarasını unutmamak için defterine kaydeden Ata Efendi, öyle bir otelde yatıp kalkacak, başı hotozlu, önü prostelalı, siyah parlak kumaştan eteği çatlayasıya gerilmiş hizmetçi kızla şakalaşacak, zengin misafirin Yaşar olabileceğini aklına kabul ettiremiyordu. Evet ama diyordu, kaç gündür onun parasıyla gezip tozuyor, yiyip içiyoruz. Nah kızı da meydanda, 500'lükler bozduruluyor. Lan bu, gün uğursuzun. Artık anlamıştı, asıl öfkesi Yaşar'ı kıskanmasından ileri geliyordu. Ne kızının evden gitmesi, ne de bir altın damarının ellerinden çıkması. Bunlar da var ama demin telgraf haberini alınca küplere binmesi çekememezlikten. Bizde bir terbiye vardır. Yaşça küçükler akrabadan büyük olanlarına saygıda kusur etmezler. Hele okumuş yazmışlara karşı saygısızlık gösteren yoktur. Yaşar zengin olabilir. Fakat ben hem ailenin büyüğüyüm hem de tek sağlam öğrenim yapmışı. İstanbullulaşmış olmanın değeri de ayrı. Akşama evde Ayşe'ni değişmiş bulmadı. Babasının hiçbir yerde bir hafta 10 günden fazla duramayacağını söylüyordu. Evini buraya da taşıttığı zaman aynı şey olacaktı. Aklı fikri elbiselerde. Tarla başındaki terziyi de beğenmemiş. Artık Mesture ile Berin hanımların terzisine diktirecekmiş. Yaşar dayıya karısı da Feride de karşı çıkmak istiyorlar. Ata uygun bulmuyor. Kendisini Ayşen'le gider, akşama eve yemeğe çağırırlar. İtiraz edecek oldular, kaşlarını çattı. Dedi ki, yapılacak şeyi ben sizden iyi bilirim. Bir kerecik otele de mi gitmeyeceğiz? Otelde işimiz ne? Alışmadık biz böyle yerlere. Girince kapıcıya meram anlat. Yazıhaneye başvur, telefonlar, ziller çalınsın, asansör bekleyelim. Kafasına maymun şapkası gibi bir şey takmış, kıçı meydanda, süslü bir oğlanın arkasına düş, bir sürü koridoru dön, dolaş, ne oluyoruz? Değerimiz mi yükselecek? İstiyorsa kızını aldırır, budur bu. Az sonra Feride'nin yanında oturan ve dayısının sert cevabından azıcık alınan Ayşen'e bir şeyler fısıldadığını gördü. "Sen ona bakma, yumuşar, adeti öyledir." dediğini tahmin etti. Biraz ileri gittiğini de anlamıştı. Etkisini unutturacak bir bahane arıyordu. Sofrada, "Aferin Ayşen kızım," diye söze başladı. "Mesture Hanım'ın evinde 40 yıllık İstanbullu gibi kusursuz hareket ettin. Hepsi hayran oldu sana. Doğrusu iftihar ettim. Değil mi hanım?" Üftade tasdik etti ve söz akışını değiştirerek gene o günkü misafirlik konusuna çevirdi. Kubbe denilen ve bulgurla yapılıp yağda kızartılan içleri boş köfteler enfesti. Tarifini almışlar, yapacaklardı. Ata tahinli nohut ezmesine bayılmıştı. Lezzetli, mayhoş bir meze idi. İsmi neydi bunun? Gerekirse bulayım diye Suriye'de bir şehir adını hatırlayacaktım. Hah buldum. Humus kasabasından aklıma geldi. Humus. Baban da böyle yemeklere alışmış olmalıdır Ayşen. Bildiğiniz gibi hepsi de güney memleketlerinde yenir. İsmail Bey'in ailesi o yöreden herhalde. Rüştü pazar günü Arnavutköy'ündeki köşke uğramamıştı. Lafı da açılmamıştı. Zaten Atay'ı şüphelendiren de buydu. Karılar kumpas kurmuşlar, Ayşen'i ona peşkeş çekecekler. Berin'i de Yaşar'a kamanço edecekler. Berin haspası nesine gerek ama şu Filiz kızı elin itine kaptıramaz. O sırada nazlı nazlı odada dolaşan Ayşen'e bir daha baktı. Toplanı mı vermiş yoksa yeni elbisenin hüneri mi? Hem göğsü dolmuş hem kalçaları yuvarlak bir şekil almış. Belki de korsa giymişti. Hani ya Beyoğlu vitrinlerinde gördüklerinden olmalı. Ten rengi lastikli kumaştan uygun yerleri gül kurusu canfes kaplanmış, yarı vücudu örten, şekillendiren cinsten. Hayır, içinde öyle bir kalıp yok. Görüyor, göğsü de kımıldıyor, kalçalarının sert sert olmakla beraber titrediği de hissediliyor. Ata, korsalı vücutları sokaklarda göre göre kas katılığına dikkat ede ede korsasızlardan ayırmaya alışmıştır. Dokunuşlarını da tramvaylardan bilir. Sıkı doldurulmuş, çekmez sigaralar gibi tıkız bir sertlikleri vardır. Uzak durmak istediği halde eli kolu kaç defa sürülmüştür. Bunlar insana bir karpuz imişlercesine bıçakla ayırmak isteği de verir. Açılmış bir karpuz gibi ferahlayacaklarını sandırır. Çünkü atanın fikrince karpuzlar kesilince rahat bir nefes alırlar. Fakat içinde de bir tür gizlenmişlik olduğundan kendisi korsaya taraftardır. O gece faslında ortalarına oturduğu Berin ile Mesture de korsalıydılar. Ama onlar bunu erkek dokunmasından çekindikleri için değil, daha endamlı görünmek maksadıyla giymişlerdi. Gene de korsalı vücutların, balinasız korsaların ismi İskandal imiş. Şu soyunu vermenin pek kolaylaştığı yüzyılda az çok bir güçlük çıkarması bakımından erdemi de inkar edilemez. Hele ata için neresinden açıldığını bilmediği bir kapalı kutu bunlar. Hani ya Sinop hapishanesinde cevizden kaba saba ama kapağı gizli sigara kutuları yaparlar, evirir çevirir bir türlü açamazsınız. Ata efendi de İskandalların kapağını keşfedemez. Vücut üzerinde hiç görmemiştir. Vitrinlerde duranlarında eski korsalar gibi ne bağları, ne kopçaları, ne de ön ve arka yırtmaçları vardır. Gene eski korsaların yırtmacındaki arka kordonlar yarı buçuk gerilince, almaca denilen parmaklara takılıp biçim biçim, hatta bazen dişlerle çevrilen bir sicim oyununa benzerdi. Üftade kısa bir süre o korsalardan giymişti. Vücudunda ön kancaların izi ve bağların yeri kalırdı. Fakat Ayşe'nin ince beline gözü bir ilişti diye bu kadar uzun, ta evlendiği tarihe kadar dayanan anılar ve fikir oyunlarına dalması şaşılacak şey. Oluk kadar dar, yırtmaçsız korsanın içine kadınların nasıl girdiğini düşüneceğine, kafasını yarın sabah erkenden gelecek olan Yaşar'ın, şu köftehorun hayatlarında ne gibi değişiklik yapacağıyla, bu değişikliğin olumlu yahut olumsuz etkilerini muhakemeye yorsa daha iyi eder. Bir saat önce takındığı suratının, sonraki güler yüze rağmen Ayşe'nin soğuk, adeta küskün durmaktan vazgeçirmediğini anlayınca telaşa düştü. Darıltmıştı kızı ve bu kız muhakkak alıngan, belki de kinci idi. Dayının aksiliğine dayanamam deyip babasına dayatır, ellerinden uçarsa soldan geri etmeye başladı. Acaba dedi, Yaşar'ı karşılamaya Feride'yi de mi götürsem, yoksa uygun saatini öğrensek de hep birlikte otele ziyarete mi gitsek, ne buyurursunuz?